Ayrım 25. İçimizdeki Şeytan. Sabahattin Ali. Sayfa 255. 28. Macide hep Bedri ile beraber olmak üzere haftada iki defa Ömer'i ziyaret ediyordu. İçinde yine o tahlil edemediği birbirine zıt hisler vardı. Kocasını görmediği zaman onu adam akıllı sevdiğini fakat artık beraber yaşamalarına imkan olmadığını düşünüyor. Fakat karşı karşıya gelince sevdiği adamla bu Ömer arasında pek az münasebet bulunduğunu, buna rağmen onu böyle bir vaziyette bırakıp ayrılmanın imkansızlığını, hatta Ömer buradan kurtulduktan sonra da hayatlarını bir müddet beraber sürüklemeye çalışmanın icap edeceğini kabul ediyordu. İlk tahkikat 15 günden beri devam etmekteydi. Bedri'nin anlattığına göre her gün ortaya yeni bir mesele çıkıyordu. Hadise umumiyet itibariyle zannedildiği kadar korkunç bir şey değildi. 5-10 budala delikanlının müthiş laflar etmek, yazılar yazmak ve kendilerine bu sayede büyük mevkiler hazırlamak hülyasıyla bir takım dalaverici, maceraperest ve satılmış adamlara alet olmalarından ibaretti. Her biri kendini istikbalin, hatta bugünün en kuvvetli münekkidi, felsefecisi, tarihçisi, şairi, siyasetçisi, gençlik rehberi sayan ve hepsi birden iyi olmaz bir büyüklük deliliğine yakalanmış bulunan bu cahil ve korkak gençler, müstantik sorgu yargıcı karşısında ağlıyorlar, jandarmalara dert yanıyorlar ve gardiyanlardan medet umuyorlar ve mahkemeye gizli mektuplar yazıp yeni cürüm ortaklarını veya mevcut cürüm ortaklarının yeni cürümlerini haber veriyorlardı. Macide bunları hep Bedri'den öğreniyordu. Son zamanlarda Ömer ne kendinden ne de başkalarından bahsediyor, sadece gözlerini Macide'nin yüzüne dikip susuyor yahut Bedri ile havadan sudan konuşuyordu. Macide bu kararsız vaziyetin daha fazla uzamasına lüzum olmadığına, her şeyi kesip atarak ne yapacağını ondan sonra düşünmeye karar verdi. Bedri ile Beyazıt'taki kahvelerden birinde buluşup Ömer'e gitmeyi tasarladıkları bir gün, hala muhatabına verilmemiş olan uzun mektubu da yanına aldı. Ömer'i görüp konuştuktan sonra ayrılırken gardiyanlara göstermeden bırakmak niyetindeydi. Öğleye doğru evden çıktı. Bedri ile beraber bir aşçıda yemek yiyecekler. Saat 2'de tevkifhaneye uğrayacaklardı. Tramvayda gittiği müddetçe elini cebine sokmaktan ve 4 kata kıvrılmış olan mektuba dokunmaktan kaçtı. Ne olursa olsun bunu yapmamalıyım diyordu. Onun böyle aciz, belki de bana muhtaç olduğu bir zamanda bu darbeyi vurmak. Fakat ne darbesi, ne muhtacı. Yanına gittiğim zaman yüzü buruşan o. Beni bir tek söze layık bulmayan, benden uzaklaştığını ilk ortaya vuran da o. Hayır, bunlara kızmıyorum fakat ne diye bu haksızlığı yapıyor? Mektubu muhakkak vereceğim, ne zaman yazdığımı da söyleyeceğim. Anlasın ki ben kararımı ondan evvel verdim. Hem de bu tevfikle alakası olmadan verdim. Hiç kızmıyorum diyebilir miyim? Fakat kime olsa dokunur. Hem haklı olmak, hem kabahatli görülmek. Acaba kafasında benim hakkımda neler var? Her gidişimizde ayrılacağımıza yakın Bedri'nin kulağına bir şeyler söylüyor ve Bedri tasdik ediyor. Bana ait bir şey olduğunu seziyorum fakat sormaya utanıyorum. Bedri bu işlerde çok yoruldu ve hiç mecburiyeti olmadan çok fedakarlık yaptı. 15 günden beri Ömer'e de bana da o para yetiştiriyor. Her ziyaretimde Ömer'in bana verdiği birkaç liranın Bedri'den çıktığını bilmek keramete muhtaç değil. Hapishanede para kazanmaya başlamadı ya. Fakat Bedri doğrudan doğruya bana para teklif etmeye utanıyor. Ona karşı ne kadar borçluyum, daha doğrusu borçluyuz. Tramvaydan indi, Beyazıt kahveleri doluydu. Masaların ve iskemlelerin arasından geçerek Bedri'yi aradı. Hiçbir tarafta göremedi. Burada olsa beni görürdü herhalde, diye düşündü. Masalarda oturanların kendisine dikilen gözleri, vücudunda dolaşan yabancı eller gibi onu rahatsız ediyordu. Şaşkın şaşkın bakınırken köşelerden birinde bir grup halinde toplanmış bulunan Profesör Hikmet ve arkadaşlarını gördü. Şair Emin Kamil, Muharrir İsmet Şerif hep beraberdiler. Muharrir Hüseyin Bey, Hayır Cemiyeti'nin Aksaçlı Reisi ile tavla oynuyordu. Macide ile profesörün gözleri karşılaştı. Genç kadın eski bir alışkanlık ve yiyecek gibi bakan saygısız bir kalabalığın verdiği şaşkınlıkla gülümseyerek o tarafa doğru bir adım attı. Profesör Hikmet derhal başını çevirerek fevkalade büyük bir dikkatle tavla oyununu seyretmeye başladı. Dudaklarının kıpırdamasından etrafındakilere bir şey söylediği anlaşılıyordu. Nitekim Macide'yi fark etmiş bulunan diğer birkaç kişi de gözlerini başka istikametlere çevirerek masum tavırlar almaya çalıştılar. Genç kadın büsbütün şaşırdı. 5-10 gün evvel kendisine lüzumundan biraz daha fazla teveccüh gösteren bu kabadayı, arkadaş canlısı, fedakar ve olgun alemin bu kabalığına ilk anda mana veremedi. Fakat bir mevkufun karısı olduğunu hatırlayınca gülmeye başladı. Aman yarabbi, benden korkuyorlar, dedi. Müsamere gecesi olduğu gibi bu sefer de ne kızdı ne hayret etti. Başka bir şey beklemediğini, bu adamların şu anda cebinde duran mektupta yazdığı gibi hakiki insanlığa yabancı olduklarını düşündü. İçinde müthiş bir arzu belirdi. İsmini bilmediği, tariften aciz olduğu bir muhit arıyordu. Hemen kahveden çıkıp gitmek, sonra da bu adamlarla hiç karşılaşmayacağı bir yer bulup sokulmak istedi. Geri döndüğü zaman henüz yolda bulunan ve kendisine doğru yaklaşan Bedir'in gülümseyerek işaret ettiğini gördü. İkisi de karınlarının acıkmamış olduğunu söyleyerek bir şey yemekten vazgeçtiler. Beraberce Sultanahmet'e doğru yürümeye başladılar. Macide kendini tutamayarak heyecanlı bir lisanla, ''Şu profesörlerin ve muharrirlerin halini görseydiniz.'' dedi. ''Beni fark eder etmez derhal başlarını önlerine eğip mırıldanmaya koyuldular. Profesör Hikmet herhalde. Aman bakmayın, bize doğru geliyor.'' dedi. Ve hepsinin boyunları gerildi. Sırtları kedi gibi kabardı. ''Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ben 4-5 yaşındayken bazen büyükannemin odasına girer ve onu namaz kılar görünce etrafında dolaşarak konuşturmak isterdim. Kadıncağız gözlerini muayyen bir yere dikmeye çalışır. Ben o tarafa geçip yüzüne baktıkça büyük bir gayret sarf ederek beni görmemek ister ve nihayet namaz surelerini yüksek bir sesle ve tehdit eder gibi okumaya başlardı. Onun bu hali bana fevkalade gülünç gelirdi. İşte bizim bu beylerin tavırları bana onu hatırlattı.'' Büyük annem kadar acemice ve gülünç bir gayretle gözlerini başka istikametlere çevirmeye uğraşıyorlardı. Fakat kabahat biraz da bende oldu. Sizi görüp görmediklerini sormak için yanlarına gitmek üzereydim. Bedri gülümseyerek dinliyordu. Macide sözünü bitirince yavaş bir sesle, tıpkı müsamere akşamı cemiyet reisinin odasında olduğu gibi konuşmaya başladı. ''Bu adamlara kızmak bile fazladır Macide.'' dedi. Genç kadın onun kendisine sadece ismiyle hitap ettiğini fark etti. Fakat bunda samimiyetten ziyade bir hoca, bir ağabey edası vardı. Macide bunun daha iyi olduğunu, çünkü Ömer'den başka bir insanı kendisiyle içli dışlı konuşmasına dayanamayacağını hissediyordu. Hatta artık Ömer'i bile istemiyor ve ruhunda böyle tatlı ve okşayıcı hitaplara karşı hassas olan bir taraf bulunmadığını sanıyordu. Bedri devam etti. Bu adamların hepsi büyük bir tezat ve ikilik içinde çırpınıyorlar. Hiçbiri sırtında taşıdığı ve muhafazaya mecbur olduğu mevkii veya paye ile ahenk halinde yaşamıyor. Kafaları zeka itibariyle olsun, yarım yamalak bilgileri itibariyle olsun, merhamete muhtaç bir halde. Şahsiyetleri kırpıntı bohçası gibi, her şeyleri iğreti, her vasıfları, her kanaatleri iğreti. Basit bir insan, mesela hiç okuması yazması olmayan bir köylü, bir amele, lanet tayin bir adam bunlardan daha çok mükemmel bir bütündür. Çünkü o adam mesela Hasan Ağa olarak düşünür, böyle yaşar. Hükümleri hayatın verdiği bir takım tecrübelerin neticesidir ve kendine göredir. Konuşurken karşısında Hasan Ağa'dan başka kimse yoktur. Fakat bu efendilerin hiçbiri kendisi değildir. Fikir diye ortaya attıkları her şey, kafalarına rastgele doldurdukları, hazmedilmemiş, acayip, birbirine zıt bilgilerin tahrip edilmiş şekillerinden ibarettir. Mesela Mehmet Bey ile asla Mehmet Bey olarak konuşmaya imkan bulamazsın. Siyasetten bahsedecek olsan karşında şu Fransız gazetesinin veya bir diktatörün nutkunu bulursun. Müzik lafı açsan bilmem hangi gavurun kitabı veya hangi Müslümanın makalesiyle karşılaşırsın. Beğendiği yemeği söylerken bile Mehmet Bey değildir. Mühim adamların nasıl yemekleri beğenmesi lazım geldiğini düşünmeden bir şey diyemez. Çok kere iki lafı birbirine tutturmamak gibi bir mecburiyet içindedir. Çünkü edebiyat hakkında duyup veya okuyup benimsediklerini şu müellifin fikirleri ise tesadüfen müzik hakkındaki bilgileri de dünya görüşü ve sanat anlayışı itibariyle ona taban tabana zıt bir başka muharrirden edinmelidir. Bu bel kemiksiz malumat ve kanaatler mütemadiyen kopar, birbirinden ayrılır, sahibiyle münasebetlerini mütemadiyen değiştirir. Çünkü hiçbirinde fikirler ve bilgiler şahsiyet haline gelmemiştir. Hiçbiri ukalalık etmek için malzeme toplamaktan başka bir şey düşünmemiştir. Hiçbiri insanı insan yapan şeyin şahsiyet olduğunu, bütün ilimlerin, bütün tecrübelerin yalnız bunu temine yaradığını anlamamıştır. Onun için bu nevi insanlardan bahsedilirken boyuna birbirine uymaz sözler duyarız. Biri aptaldır derken öteki akıllı, biri ahlaksız derken diğeri haluk, iyi huylu der. Şu tarafı iyi ama bu tarafı çürük diye hükümler verilir. Bir insanın bilgisi, düşünceleri, mantığı, ahlakı, hülasa her şeyiyle bir kül, bir bütün olduğunu henüz anlayan yok. Bu muhtelif taraflar bir insanda ne kadar ayrı çehre gösterirse göstersin, bir noktada birleşir ve bir ahenk vücuda getirirler. O nokta da şahsiyet dediğimiz şeydir. İşte bunun için ben bu yarım, bu iğreti, bu zavallı ve gülünç adamlarla ahbaplık etmekten sıkılıyorum. Buna mukabil piyano dersi verdiğim 8 yaşındaki bir çocuk, eğer ailesi tarafından gayret edilip daha bu yaşta kuşa benzetilmemiş ve tabii halinde inkişafa bırakılmamışsa, benim gözümde birçok büyük muharrir ve mütefekkirlerden daha alaka verici bir mahluktur. Bir garson, bir kayıkçı, şahsi fikirleri olmak, gördüğü ve öğrendiği şeyleri kendine mal etmek bakımından bizim bu münevverlerin hepsinden üstün ve kıymetlidir. Konuşurken birçok şeyler öğrenirim ve karşımda bir insan görürüm, hazin ve geveze bir kukla değil. Siz onları uzaktan bir şey zannettiniz fakat yavaş yavaş ne mal olduklarını gördünüz. Hiç hayret etmeyin. Hatta onların küstah ve mütecaviz hallerini bile mazur görün. Çünkü alelade bir insan bile olmadıkları halde kendilerine bir de münevver insan payesi verilince ve hayattaki mevkii ve itibarlarını kaybetmemek için bu sıfatı akla hayale gelmeyecek hokkabazlıklarla muhafazaya mecbur kalınca pek tabii olarak dalaverici olacaklar, ahlaksızlaşacaklar ve mütemadiyen birbirlerinin kıymetsizliklerini ortaya vurarak kıymetsizliğin esas olduğu kanaatini uyandıracaklar. Bereket versin herkes böyle değil. Daha sarp yollardan yürüyen fakat buna mukabil insan denecek bir insan olmak isteyenler de var. Belki pek az ama var. Unutmayın ki dünyada en korkunç şey ümidini kaybetmektir. Bu söylediğim gibilerin az ve henüz kendilerini tam göstermemiş olması, günün birinde iyinin, doğrunun ve kıymetlinin hakim olacağından ümidi kesmeyi icap ettirmez. Bugün şurada burada teker teker yaşayan ve çalışanlar, yarın birleşince bir kuvvet olacaklar ve en kuvvetli silahı, haklı olmak silahını ellerinde tutacaklardır. Macide yanındaki adama hayretle bakıyordu. Birdenbire Bedri'yi kolundan yakalamış ve bu şekilde kim bilir ne kadar yürümüş olduklarını fark etti. Her zaman Ömer'i tuttuğu yerden dirseğinin biraz üstünden yakalamıştı. Süratle elini çekti. Bedri'nin sitem dolu gözlerle kendisine baktığını hissederek başını yere çevirdi. Bir erkek yanı başında uzun uzun konuşmuştu. Fakat bu sefer Ömer'i dinlerken olduğu gibi elinde olmayarak bir sarhoşluğa düşmüyor, kafasında bir takım düğümlerin çözüldüğünü, iradesinin kaybolacağı yerde daha kuvvetlendiğini görüyordu. Bu sırada tevkifhanenin önüne gelmiş bulunuyorlardı. Macide birdenbire cebindeki mektubu hatırladı. Nefesi tıkanır gibi oldu ve tekrar Bedri'nin koluna sarıldı. İçeri girince hiç beklemedikleri bir haberle karşılaştılar. Kendilerini tanıyan bir gardiyan Bedri'nin yanına sokuldu. "Ömer Bey'i göreceksiniz değil mi?" dedi. Kendisi rica etti. "Siz kalacakmışsınız, hanımefendi gidecekmiş. Yalnız sizinle görüşmek istiyor. Hanım gitmezse çıkmam." diyor. İkisi de şaşırdılar. Macide kendini daha çabuk toparladı. "Peki siz kalın, ben sizi beklerim. Nerede gidersiniz?" "Bana anlatırsınız bütün bunlara sebep neymiş?" dedi. Sultanahmet Meydanı'nın karşısındaki kahvelerden birinde Bedri'nin kendisini bulmasını kararlaştırdıktan sonra çabuk adımlarla ve başını lüzumundan biraz fazla dik tutarak odadan çıktı. Gardiyan Ömer'i getirdi. Yine tıraşı uzamıştı, hastaymış da sesi çıkmıyormuş gibi eliyle işaret ederek Bedri'yi çağırdı. Karşılıklı iki iskemleye oturdular. Ömer hemen söze başladı. "Bedri, kısa kesmek lazım, vaktim yok. Beni hiç itiraz etmeden dinle. Beni seviyorsan ki bunu bilmem ve Macide'yi seviyorsan ki bunu tahmin ederim, dediklerimi yaparsın. Her zamanki gibi bir anda düşünülüp verilmiş kararlardan bahsetmeyeceğim. 10 günden beri bu mesele üzerindeyim. 10 günden beri kendi kendimle hesap görüyorum. Müthiş açığım çıktı. Alay etme. Gayet ciddi ve doğru söylüyorum. 30'a yaklaşmaktayım. Bugüne kadar ne yaptığımı düşündüm. Bir sıfırdan başka netice alamadım. Hayatta hiçbir şey yapmış olmamak gibi korkunç ve utandırıcı bir şey var mı? Son zamanlara kadar fena bir şey yapmıyorum ya der ve kendimi temize çıkarmaya çalışırdım. Fakat hadiseler gösterdi ki fena olmayışım tesadüf eseriymiş. Fırsat düşmemiş, zaruret olmamış. Nitekim hayatın ilk çelmesinde yuvarlanıverdim. İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir. Bende bu fena cevher fazla miktarda mevcutmuş. Belki herkeste var fakat insan olan onu söküp atmasını yahut boğmasını biliyor. Dokunmadan bırakmak bir gün başını kaldırmasına meydan vermek olur. Sana ahlak vaazı verecek değilim. Yalnız benim gibi eş dost arasında akıllı geçinen bir insanın nasıl olup da bu kadar manasız ve bomboş bir gençlik geçirdiğini herkesten evvel kendimin hayret ettiğimi söyleyeceğim. Evvela bunun farkında değildim. Kendilerini derecesiz bir zeka ve kabiliyete sahip sayan arkadaşlarımın arasında mukaddes ve mağrur bir aptallığa sırtımı vererek yaşıyor ve sırf bununla mühim bir şey yaptığımı sanıyordum. Ne gayem ne düşüncem vardı. Zekam bütün kuvvetini içinde bulunduğu ana sarf ediyordu. Yerinde bir cevap, keskin bir nükte bütün hakikatlere bedeldi. Böyle günübirlik bir fikir hayatının tabii bir neticesi olarak tezatlara, manasızlıklara hatta edepsizliklere düşüyordum. İsteyip istemediğimi doğru düzgün bilmediğim fakat neticesi aleyhime çıkarsa istemediğimi iddia ettiğim bu nevi söz ve fiillerin daimi bir mesulünü bulmuştum. Buna içimdeki şeytan diyordum. Müdafaasını üzerime almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi suratıma tüküreceğim yerde haksızlığa, tesadüfün cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ihtimama layık görüyordum. Halbuki ne şeytanı azizim, ne şeytanı! Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması. İçimizdeki şeytan pek de kurnazca olmayan bir kaçamak yolu. İçimizde şeytan yok. İçimizde aciz var, tembellik var, iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey, hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var. Hiçbir şey üzerinde düşünmeye, hatta bir parçacık durmaya alışmayan gevşek beyinlerimizle kullanmaya lüzum görmeyerek nihayet zamanla kaybettiğimiz biçare irademizle hayatta dümensiz bir sandal gibi dört tarafa savruluyor ve devrildiğimiz zaman kabahati meçhul kuvvetlerde, İnsan iradesinin üstündeki tesirlerde arıyoruz. Bu böyle devam edip gidecekti fakat tesadüf karşıma Macide'yi çıkardı. Onu nasıl sevdiğimi, ne kadar sevdiğimi anlatacak değilim. Dünyada hiç kimsenin aynı şeyleri aynı kuvvette duyamayacağını zannediyorum. Onda öyle bir takım haller gördüm ki benim saatlerce birçok insanlarda arayıp bulamadığım ve yok farz ettiğim şeylerdi. Onda bizim gibi olmayan, olduğu gibi görünen ve bir şeyler olan bir insan buldum. Derhal kendimi düzeltmek, ona layık bir hale gelmek icap etmez miydi? Yapamadım. Ve bu aczimi içimdeki şeytana hamlettim. Halbuki tembel ve iradesizdim. Başka bir şey değil. Hayvan taraflarımı avuçlarıma almaya, kafamla hareket etmeye alışmamıştım. Basit, çocukça bir takım hürriyetleri insan olmaktan daha ehemmiyetli buluyordum. Ne kadar seversem seveyim, bir kişiye bağlı kalmak bana garip geliyordu. Sokakta gördüğüm kadınlara dikkatli bakmaktan kendimi alamıyordum. Buna rağmen korktuğum derecelere düşmedim. Bu benim adamlığımdan değil, Macide'nin şahsiyetinin benim üzerimde istemesem bile yine mevcut olan tesirindendi. Fakat o müsamere akşamı iş çığırından çıktı. Orada bizim eski arkadaşları, beraber okuduğumuz, koridorlarda gevezilik ettiğimiz, gezintilerde oynadığımız kızları, hatıralarımda yer tutan bir hayat devresinin canlı mümessilleri olarak görünce derhal her şeyi unuttum. Belki sana Macide anlatmıştır. İçtim ve beni seven bir insanın yanında yapılmayacak kadar sululaştım. Karım buna da tahammül edecekti. İş sadece sululuktan ibaret olsaydı. Fakat ben daha ileri giderek bayığılaştım, saygısızlaştım ve etrafın çirkefliğinden bulanacak hale gelen Macide'yi yapayalnız bıraktım. Dahası var, onu iğrendiren bu muhitin başka, bana hiç de yabancı olmadığını, beni hiç de sıkmadığını, tiksindirmediğini göstermiş oldum. Bunların tamiri kabil değildi, ben aptal değildim. Her şeyin bittiğini ve Macide'nin bana inanarak sokulmasına imkan kalmadığını derhal anladım. Artık kendime ve ona vereceğim bütün sözlerin gülünç olacağını biliyordum. Çünkü daha birkaç saat evvel hayır cemiyeti odasında seni dinlerken kafamda yeni bir takım hakikatlerin belirdiğini sezmiş ve kendimi yeniden bir tartıp toparlamaya karar vermiştim. Bu kararın verilmesiyle unutulması bir oldu. Şimdi kendime herkesten evvel ben inanmıyorum. Tamamıyla değişeceğim muhakkak fakat ne zaman? Senelerce süren bir mücadeleden sonra mı? Yoksa hiç muvaffak olamayarak bu manasız varlığı taşımakta devam mı edeceğim? Ne olursa olsun, Macide'yi böyle bir hayata iştirak ettirmek cinayettir. Sonu nereye varacağını bilmediğim bu yolda onun beraber yürümesini isteyemem. Hatta o istese ben kabul etmem. Bu son günlerde kendimi hesaba çektiğim zaman namuslu bir insanın yüzüne bakamayacak kadar günahlarla yüklü olduğumu da gördüm. Bak, veznedar nerede? Size hiçbir şey söylemediğim halde onu araştırdım, evlerini bulup önünde dolaştım. Harap yüzlü bir kadınla mamum, tasalı çocuklardan başka bir şey görmedim. Nereye saklı? İnsanlara lanet savurup dolaşıyor mu, yoksa bir denizde aksaçlarını yeşil yosunlarla birlikte dalgalandırarak uykulara mı daldı? İnsan bütün bu pislikleri ancak yalnız başına ve dövüne dövüne, didine didine üstünden gelebilir. Ama yalnız başına, kimseye hiçbir şey sıçratmadan, işte Macide ile olan nikah evrakımız. Henüz neticelenmedi, artık lüzumu da kalmadı. Hepsini yırtıp atıyorum. Yalnız şu küçük vesika resmi bende kalsın. Bu kadar bir zaaf da çok görülmez. Denilebilir ki genç kadın sensiz ne yapsın, nereye gitsin? Bunu senin demeyeceğine eminim. Sen hepsini halledeceksin. Nasıl isterseniz öyle yapın. İstersen onu al, bir kardeş gibi yanında tut. İstersen onunla evlen. Beni dünyada mevcut farz etmeyin. Tamamıyla ayrı yollara ve ayrı dünyalara gideceğiz. Ben bir molozdan bir adam yapmaya çalışacağım. Bir gün, belki 10 sene oluyor, bir hocam bana zekanı miras yedi gibi harcıyorsun demişti. Doğru. Zekamı har vurup harman savurdum ve nihayet iflas ettim. Hiçbir şeyim kalmadı. Ben zekayı radyum gibi bitip tükenmez bir cevher sanıyordum. Onun insan eliyle yetişip gelişen bir şey olduğunu düşünmüyordum. Adam olmak değil, enteresan olmak, bir şey yapmak değil, bir şey yapanlara istihfafla gülümseyerek bakmak, bir yere çıkmak istiyordum. Halbuki bugün sonsuz zaman ve mesafenin içinde ben neyim? Bir solucandan, bir ayrık kökünden daha ehemmiyetsiz, daha değersiz, daha lüzumsuz bir mahlukum. Ömer bitkin bir halde sustu. Ağzı, gözleri, hatta derisi kuruyup gerilmiş ve neredeyse çatlayacakmış gibi bir hal almıştı. Bedri arkadaşının ellerini tutarak okşamak istedi. Ömer hemen geriye çekilerek, ''Ben bugün tahliye edileceğim.'' dedi. Müdde-i umumilikten emir geldi. Tevkifhane müdürü muamelesini yapıyor. ''Şimdi çıkacağım. Onun için Macide'yi geri çevirdim. Beraber çıkıverirsek belki ayrılamam.'' diye düşündüm. Yoksa onu son bir defa görmek isterdim. Hem de ne kadar isterdim. Sesi titriyordu. Gözleri odanın beyaz badanalı duvarına dikilmişti. Büyük bir gayretle kendini topladı. ''Anlıyorsun değil mi Bedri?'' dedi. ''Ne sen ne Macide beni asla aramayın. Benden bu lütfu esirgemeyin. Belki Balıkesir'e giderim, belki başka bir köşeye çekilip kendimle uğraşır yahut bizim muhitimizdekilere benzemeyen insanların arasına dalarak yeni bir hayata başlamaya çalışırım. Yalnız geçmiş günlerimle bütün alakamın kesilmesi lazım. Kim bilir, belki uzak bir günde büsbütün başka insanlar olarak tekrar karşılaşırız ve belki gülüşerek birbirimize ellerimizi uzatırız. Macide hakkında bir şey söylemeye lüzum yok. Onu bütün bir emniyetle sana bırakıyorum. Onu benim kadar ve sahiden sevdiğini, onu benden daha çok koruyabileceğini biliyorum. Göreceksin, yavaş yavaş sana alışacaktır. Fakat bir müddet bırakmak lazım. Bir erkek ona çok acı tecrübeler verdi. Bunları unutmadan, kim olursa olsun başka bir erkeğin fazla sokulmasını belki istemeyecektir. Sen bütün bunları daha iyi anlar ve düşünürsün. Onu bir doktor gibi tedavi et. Dünyada ondan daha harikulade bir mahluk yoktur. Bedri, yemin ederim ki Macide'den daha kıymetli hiçbir şey mevcut değildir. Onun kadrini bil. Hemen ayağa kalkarak arkasını döndü, gardiyanın uzattığı tahliye kağıdını aldı ve kapıya doğru yürüdü. Bedri arkasından geliyordu. Sokağa çıkınca durdular. Ömer sağ kolunu dimdik uzattı. Bedri bu eli yakalayacağı yerde karşısındakinin boynuna sarıldı. Ömer'in kendi vücuduna sarıldığını ve bu esnada delikanlının her tarafının titrediğini hissetti. Ayrıldıktan sonra Ömer hiçbir şey söylemeden deniz tarafına inen dar ve dik sokaklardan birine daldı. Bedri Macide'nin bekleyeceği kahvelere doğru ağır ağır yürüdü. Ne yapacağını, Macide'ye bunları nasıl anlatacağını değil, sadece Ömer'i, arkadaşı Ömer'i, Macide'nin hala sevdiği ve ihtimal hep seveceği Ömer'i düşünüyor ve onu her şeye rağmen kendisinden daha mesut buluyordu. Genç kadın Bedri'yi görünce yerinden kalktı. ''Ne yaptınız?'' diye sordu. Ömer tahliye edildi fakat bir müddet düşünerek kelime aradı. Sonra yüzünü başka tarafa çevirdi ve mırıldandı. Fakat başını alıp gitti. Beni hiç aramayın. Ne sen ne Macide dedi. Yalnız kalmak, yeni bir hayatı denemek istiyor. Kendini iki kişinin mesuliyetini yüklenecek kadar kuvvetli hissetmiyor. Tekrar sustu. Macide de susuyor ve ötekine bakıyordu. Bir şey söylemeden yan yana yürümeye başladılar. Nihayet Bedri, ''Bunun böyle biteceği belliydi.'' dedi. Macide daha ziyade kendi kendineymiş gibi mırıldandı. Evet, belliydi. Bedri başka bir şey söylemek istiyor fakat cesaret edemiyordu. Onun dudaklarının kımıldadığını gören Macide sordu. Ne dediniz? Hiç, şimdi size gideriz. Ben Ömer'in eşyalarını alır, onun uğrayacağı bir yere bırakırım. Sonra tekrar tutuldu. Macide önüne bakıyor ve dinliyordu. Bedri bundan cesaret aldı. Ablam ölüm halinde, dedi. Doktorlar bir iki günlük ömrü var diyorlar. Ondan sonra benim evime taşınır mısınız? Annem sizinle teselli bulur. Sonra manasız ve yersiz bir şey söylemiş gibi ürktü ve Macide'nin cevabını korku ile bekledi. Fakat genç kadın gayet tabii bir sesle, ''Niçin ümidinizi kesiyorsunuz?'' dedi. ''Ablanız gençtir, ben ona bakarım.'' Bedri deminki sözleriyle ablasının Mahut ziyaretini hala unutmadığını anlatmıştı. Macide bunun için ilave etti, ''Ben her şeyi unuttum.'' Genç adamın ne kadar üzüldüğünü, ne kadar sıkıldığını görüyor ve ona acıyordu. Cesaret vermek için kolundan tuttu. Sultanahmet'ten Alemdar yokuşuna doğru yürüdüler. Bir aralık Macide ensesinden çekilir gibi olduğunu sandı. Garip bir ses bu hisse mukavemet etmesini söylüyordu. Fakat dayanamayarak başını geriye çevirdi. Arkalarından 15-20 adım uzaktan Ömer geliyordu. Macide'nin başını çevirmesiyle onun geriye dönmesi bir oldu. Şimdi başı biraz öne doğru eğilmiş, ağır adımlarla tekrar yokuş yukarı çıkıyordu. Macide durakladı. Bedri'nin kolunu bırakmıştı. Kalbi deli gibi çırpınıyor. Gözünün önünden bin bir türlü hayaller, manzaralar, insanlar, dumanlar, renkler geçiyordu. Fakat bu hal ancak bir an sürdü. Derhal kendini topladı, tekrar Bedri'ye tutunarak, ''Hayır hayır gidelim.'' dedi. Genç adam gözlerinde nihayetsiz bir hüzün ile başını salladı. ''Evet gidelim.'' Birkaç adım yürüdükten sonra dönüp baktı ve Ömer'in ortadan kaybolmuş olduğunu gördü. ''Onu unutamayacaksınız.'' dedi. ''Ondan ayrılamayacaksınız.'' Macide düşünceli gözlerle yanındakini süzdü. Sonra elini cebine sokarak Ömer'e yazmış olduğu mektubu çıkarttı. ''Öyle değil Bedri.'' dedi. ''Ben ondan ayrılmaya daha evvel karar vermiş bulunuyordum. Her şeye rağmen.'' Dörde bükülü kağıdı yanındakine uzatarak mırıldandı. ''Fakat beklemek lazım. Uzun zaman.'' Kitabın sonu 14 Aralık 2011, sayfa 268.